Ayrım 3. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 36. 5. bölüm. Kısa bir süre önce Boris bana Rue de Marche des Blanches Mantuk'ta bir adres vermişti. Mektubunda tek belirttiği işlerin çok kötü gitmediğiydi. Ben de hala Hotel Scrabble'da olduğunu ve günde 100 frangı cebe attığını varsaymıştım. Ümit doluydum. Boris'e daha önce gitmeyerek nasıl da aptallık ettiğimi düşünüyordum. Kendimi sıcak bir lokantada tavaya yumurta kırarken aşk şarkıları söyleyen neşeli aşçıların arasında günde 5 doyurucu öğün yerken hayal ediyordum. Hatta maaş beklentisiyle savurganlık yapıp bir paket Globus Blue'ya 2,5 frank harcadım. Sabahleyin Rue de Marche des Blanches Mantuks'ta yürüdüm ve şaşkınlık içinde benimki kadar kötü, döküntü bir arka sokak olduğunu gördüm. Boris'in oteli sokaktaki en pis oteldi. Karanlık girişinden berbat, ekşi bir koku yayılıyordu. Kirli su ile sentetik çorba karışımı. Zip bulyondu bu. Paketi 25 santim. Zip bulyonu açlıktan ölmesine ramak kalmış insanlar içer. Boris gerçekten de günde 100 frank kazanıyor olabilir miydi? Bürosunda oturan suratsız bir patron bana Rus'un evde çatı katında olduğunu söyledi. Dar yılan kahve merdivenden 6 kat tırmandım. Yukarı çıktıkça zip bulyon kokusu keskinleşiyordu. Boris kapısını çalınca yanıt vermedi. Ben de kapıyı açıp içeri girdim. Oda 10 metrekarelik bir tavan arasıydı. Yalnızca tavandaki bir pencereden ışık alıyordu ve içerideki yegane eşyalar dar demir bir karyola, bir sandalye ve 40 bacaklı bir lavabo dolabıydı. Yatağın üstünde duvarda tahta kuruları S şeklinde uzun bir sıra halinde yürüyordu. Boris çırılçıplak uzanmış uyuyordu. Koca göbeği kirli çarşafın altında tepecik oluşturmuştu. Göğsü böcek ısırıklarıyla doluydu. Ben içeri girerken uyandı, gözlerini ovuşturup acı acı inledi. "Yüce Tanrım!" diye bağırdı. "Ah yüce Tanrım, lanet olsun. Galiba belim tutuldu." "Ne oldu?" diye bağırdım. "Belim tutuldu, o kadar. Geceyi yerde geçirdim. Ah yüce Tanrım, belim nasıl ağrıyor bir bilsen." "Sevgili Boris, hasta mısın yoksa?" "Sadece hasta olsam iyi. Açlıktan ölmek üzereyim. Evet, böyle giderse açlıktan öleceğim. Yerde uyumanın yanı sıra haftalardır günde 2 frankla geçiniyorum. Korkunç bir durum. Kötü zamanda geldin mon ami." Boris'in hala Hotel Scrabble'da çalışıp çalışmadığını sormak saçma görünüyordu. Aşağı koşup bir ekmek aldım. Boris ekmeğe yumulup yarısını yedi. Biraz toparlandı ve yatakta oturup bana sıkıntısını anlattı. Taburcu olduktan sonra hala kötü bir şekilde toparladığından iş bulamamıştı. Parası suyunu çektikten ve elindeki her şeyi rehine verdikten sonra birkaç gün aç bilaç kalmıştı. Bir hafta rıhtımda köprü altında bir takım boş şarap fıçılarının arasında yatmıştı. Son iki haftadır bu odada tamirci bir Yahudi ile beraber kalıyordu. Görünüşe göre, açıklaması karmaşıktı, Yahudinin Boris'e 300 frank borcu vardı ve borcunu yerde yatmasına müsaade edip ona yemek için günde 2 frank vererek ödüyordu. 2 franka bir fincan kahve ile 3 tane çörek alınabilirdi. Yahudi sabah 7'de işe gidince Boris yattığı yerden yağmurda su damlatan tavan penceresinin altı kalkıp yatağa giriyordu. Tahta kuruları yüzünden orada bile fazla uyuyamıyordu ama hiç değilse sırtı biraz dinleniyordu. Yardım almaya gelmişken Boris'i benden de beter bir halde bulmak büyük bir hayal kırıklığı oldu. 60 frank kadar paramın kaldığını ve hemen iş bulmam gerektiğini izah ettim. Fakat o noktada Boris ekmeğin geri kalanını da götürüp neşelenmişti ve çenesi açılmıştı. Lakayt bir tavırla şöyle dedi. "Tanrım, ne diye endişe ediyorsun ki? 60 frank, servet sayılır bu. Bana şu ayakkabıyı uzatabilir misin lütfen mon ami? Elimin altına gelen tahta kurularını ezeceğim." "Ama sence iş bulma ihtimalimiz var mı?" İhtimal mi? Kesin bulacağız. Hatta bir şeyler buldum bile. Rue de Commerce'de birkaç güne açılacak yeni bir Rus lokantası var. Benim Matit de Hotel kalacağıma dair sana kolaylıkla mutfakta bir iş ayarlayabilirim. Ayda 500 frank ve yemek. Şanslıysan bahşiş de. Peki ya bu arada yakında kiramı ödemem gerekecek? Oo, bir şeyler buluruz. Ben de daha ne numaralar var? Örneğin bana borcu olanlar. Paris bana borçlu insan kaynıyor. İlla birinden biri yakında ödeme yapacaktır. Sonra onlarca eski metresim. Bilirsin kadınlar asla unutmazlar. Bir rica etsem hemen yardımıma koşarlar. Hem Yahudi çalıştığı tamirhaneden bir takım manyetolar çalacağını söylüyor. Satmadan önce temizlememiz için bize günde 5 frank ödeyecektir. Bu bile yeter. Hiç tasalanma Monami. Para bulmaktan kolay ne var? Pekala. O zaman hadi çıkıp iş bakalım. Birazdan Monami. Sen hiç korkma. Açlıktan ölmeyeceğiz. Bu sadece savaşın cilvesi. Benim kim bilir kaç kez çok daha kötü durumlara düşmüşlüğüm var. Mesele ısrarcı olmak. Foch'un sözünü hatırla. 6. bölüm. Atakues, atakues, atakues. Saldır, saldır, saldır. Boris'in yataktan kalkmaya karar vermesi öğle vaktini buldu. Elinde kalan giysiler bir takım elbise, bir gömlek, yakalık ve kravat, dağılmasına ramak kalmış bir çift ayakkabı ve delikli bir çift çoraptan ibaretti. Bir de sadece son kertede rehine verilecek bir paltoya sahipti. Bir valizi vardı, kontraplaktan. 20 franklık rezil bir şey ama otelin patronu bu valizi dolu sandığı için çok önemliydi. Bu olmasa Boris'i muhtemelen kapı dışarı ederdi. Aslında madalyaların ve fotoğrafların yanı sıra çeşitli ıvır zıvır ve kalın kalın aşk mektubu tomarları içeriyordu. Bunlara rağmen Boris fazla derbeder görünmemeyi başarıyordu. 2 aylık bir jiletle sabun kullanmadan tıraş oldu. Kravatını delikleri görünmeyecek şekilde bağladı ve ayakkabısının tabanına itinayla gazete kağıtları yerleştirdi. Nihayet giyindikten sonra bir mürekkep şişesi çıkarıp bileklerinin çorapların içinden görünen yerlerini boyadı. İşini bitirdikten sonra yakın zamanda sen köprülerinin altında uyuduğunu asla anlayamazdınız. Rue de Rivoli'nin hemen yanındaki küçük bir kafeye gittik. Otel müdürleriyle çalışanlar için bilindik bir buluşma yeriydi burası. Arka tarafta mağarayı andıran karanlık bir odada çeşit çeşit otel çalışanı oturuyordu. Temiz pak giyinmiş genç garsonlar ile o kadar da temiz pak giyinmemiş ve açlık çektiği belli diğer garsonlar, pembe suratlı şişko aşçılar, ciltleri yağlı bulaşıkçılar, yıpranmış ihtiyar temizlikçi kadınlar. Herkesin önünde hiç dokunulmamış bir fincan sade kahve vardı. Burası aslında bir iş bulma bürosu sayılırdı. İçeceklere harcanan para da patronun komisyonuydu. Bazen önemli birine benzeyen tıknaz bir adam, belli ki bir lokantacı gelip barmenle konuşur, barmen de kafenin arka tarafındaki birini çağırırdı. Ama Boris'le beni hiç çağırmadı. Biz de bir içecek karşılığı sadece 2 saat oturulabildiğinden bu sürenin bitiminde kalkmak zorunda kaldık. İş işten geçtikten sonra meselenin barmene rüşvet vermek olduğunu öğrendik. 20 frangınız varsa genelde size iş bulabiliyordu. Hotel Scrabble'e gidip müdür dışarı çıkar ümidiyle 1 saat kaldırımda bekledik ama çıkmadı. Sonra kendimizi Rue de Commerce'e sürükledik. Ama yeni lokantanın tadilat nedeniyle kapandığını ve patronun orada olmadığını öğrendik. Artık gece olmuştu. Kaldırımda 14 kilometre yol tepmiştik ve öyle yorulmuştuk ki eve metro ile dönmek için mecburen 1,5 frank harcadık. Sakat bacağı yüzünden Boris yürürken müthiş acı çekiyordu ve gün ilerledikçe iyimserliği azaldıkça azaldı. Meydanda metrodan indiğimizde hiç ümidi kalmamıştı. İş aramanın nafile olduğundan söz etmeye başladı. Tek çare suç işlemekti. Açlıktan öleceğimize hırsızlık yapalım Monami. Çok planlamışımdır. Şişko zengin bir Amerikalı, Montparnasse tarafında karanlık bir köşe, kilotlu çoraba geçirilmiş bir kaldırım taşı pat. Sonra ceplerindekilerini aşırıp tüyeceksin. Sence de mantıklı değil mi? Gözümü bile kırpmam. Unutma ki benim askerlik yapmışlığım var. Sonunda ikimiz de yabancı olduğumuzdan ve kolayca tanınacağımızdan planından vazgeçti. Odama dönünce 1,5 frank da ekmek ve çikolataya harcadık. Boris kendi payına düşeni mideye indirdi ve mucizevi bir şekilde anında neşelendi. Yemek bünyesine bir kokteyl kadar hızlı etki ediyordu sanki. Bir kalem bulup bizi işe alma ihtimali olan kişilerin listesini çıkarmaya başladı. Düzinelerce kişi olduğunu söyledi. Yarın bir şeyler bulacağız Monami. İliklerimde hissedebiliyorum. İnsanın talihi hep açılır. Hem ikimiz de zeki adamlarız. Zeki adamlar aç kalmaz. İnsan zeki oldu mu, yapamayacağı şey yoktur. Zeka her şekilde para kazandırmayı bilir. Eskiden bir arkadaşım vardı, bir leh. Gerçekten bir dahiydi. Ve tahmin et ne yapardı? Altın bir yüzük alıp 15 franga rehine verirdi. Sonra tezgahtarlar makbuzları nasıl çala kalem doldurur bilirsin. Tezgahtarın altından yazdığı yere ve elmastan ekler, 15 frankı da 15 bin yapardı. Cillop gibi değil mi? Anlıyorsun ya. Sonra makbuzu teminat olarak göstererek 1000 franklık borç alabiliyordu. İşte zeka derken bunu kastediyorum. Gecenin geri kalanında Boris iyimser bir ruh halindeydi. Nice'de ya da Beatrice'de garsonluk yapacağımız rahat odalarda kalıp metres edinebilecek kadar para sahibi olacağımız zamanlarda birlikte ne güzel vakit geçireceğimizden konuştuk. Oteline dönmek için 3 kilometre daha yürüyemeyecek kadar yorgundu ve paltosunu yastık niyetine ayakkabılarına sararak geceyi benim odamda yerde geçirdi. 7. Bölüm. Ertesi günde iş bulamadık ve talihimiz ancak 3 haftadan sonra açıldı. 200 frangım sayesinde kira sıkıntısı yaşamadım ama bunun haricinde durumum olabildiğince kötüydü. Boris'le gün be gün Paris'i arşınlıyor, aç karnına ve sıkkın bir halde kalabalıkların arasında saatte 3 kilometre hızla sürükleniyor ve hiçbir şey bulamıyorduk. Hatırlıyorum da bir gün Sen Nehri'ni 11 kez geçmiştik. Servis girişlerinde saatlerce oyalanıyor, müdür çıktığında da kasketimizi elimize alıp yılışık yılışık yanına sokuluyorduk. Her seferinde aynı yanıtı alıyorduk. Ne topal bir adam ne de tecrübesiz bir adam istiyorlardı. Bir keresinde neredeyse işe alınıyorduk. Müdürle konuşurken Boris bastonuna yaslanmadan dik durduğundan müdür topal olduğunu görmemişti. Evet demişti. Mahzende 2 adama ihtiyacımız var. Belki siz iş görürsünüz, içeri gelin. Sonra Boris hareket edince foyamız ortaya çıkmıştı. Ah demişti müdür. Topalsın, ne yazık ki. Ajanslara kaydolduk ve ilanları yanıtladık ama her yere yayan gitmek bizi yavaşlatıyordu. Her işi yarım saatle kaçırıyorduk sanki. Bir keresinde vagon paspaslama işi kapmak üzereydik ki son anda bizim yerimize Fransızları yeğlediler. Bir keresinde sirk için ayakçı arayan bir ilana başvurduk. Sıraları düzenleyip çöpleri toplamanız ve gösteri sırasında 2 varilin üstünde durup bir aslanın bacaklarının arasından atlamasına izin vermeniz gerekiyordu. Yere söylenenden 1 saat önce vardığımızda 50 kişilik bir sırayla karşılaştık. Anlaşılan aslanlar insanlara pek cazip geliyor. Bir keresinde aylar önce başvurduğum bir ajans bana bir petit bleu, küçük mavi, mavi kağıda basıldığı için Fransa'da telgrafın eski adı, gönderip İngilizce dersi almak isteyen İtalyan bir beyefendiden bahsetti. Petit bleu'da hemen gelin yazıyordu ve saatte 20 frank vaat ediliyordu. Boris'le çaresizlik içindeydik. İşte karşımıza harikulade bir fırsat çıkmıştı ama ajansa ceketimin dirseği yırtık halde gidemediğim için değerlendiremiyordum. Sonra aklımıza Boris'in ceketini giyebileceğim geldi. Pantolonuma uymuyordu ama pantolon griydi ve uzaktan flanele benzetilebilirdi. Ceket bana öyle büyük geliyordu ki önümü iliklememem ve bir elimi de cebimde tutmam lazımdı. Hemen yola koyuldum ve ajansa varabilmek için otobüse 75 santim harcadım. Oraya vardığımda İtalya'nın fikrini değiştirip Paris'ten ayrıldığını öğrendim. Bir keresinde Boris Les Halles'e gidip hamallık yapmamaya çalışmamı önerdi. Sabahleyin 4:30'da işlerin hareketlenmeye başladığı saatlerde gittim. Melon şapkalı tıknaz bir adamın bir takım hamalları yönlendirdiğini görünce yanına gidip iş istedim. Yanıt vermeden önce sağ elimi tutup avucumu yokladı. "Güçlüsün ha?" dedi. "Çok güçlüyüm," diye yalan söyledim. "Bien." "Pekala, şu kasayı kaldır bakalım." Patates dolu kocaman bir küfeydi bu. Küfeyi tuttum ve bırakın kaldırmayı, yerinden kıpırdatmayı bile beceremedim. Melon şapkalı adam beni izledi, sonra omuz silkip arkasını döndü. Oradan ayrıldım. Biraz uzaklaştıktan sonra dönüp baktım ve küfeyi tam 4 adamın bir arabaya yüklediğini gördüm. Belki de 15 ton ağırlığındaydı. Adam işe yaramayacağımı bir bakışta anlamış, benden kurtulmak için bu yöntemi seçmişti. Boris bazen kendini iyimser hissettiğinde pula 50 santim harcayarak eski metreslerinden birine mektup yazıp para isterdi. Sadece bir tanesinden yanıt geldi. Bu kadın hem Boris'in eski metresiydi hem de ona 200 frank borcu vardı. Boris mektubu görüp el yazısını tanıyınca heyecandan havalara uçtu. Mektubu kaptığımız gibi okumak için Boris'in odasına çıktık. Şekerleme çalmış bir çocuğu andırıyorduk. Boris mektubu okudu, sonra sessizce bana uzattı. Şöyle yazıyordu: "Çok sevgili kurtum, senin tatlı mektubunu ne büyük bir mutlulukla açtım. Bana mükemmel aşkımızı ve dudaklarının kondurduğu o değerli öpücükleri hatırlattı. Böyle anılar insanın yüreğinde sonsuza dek kalır. Tıpkı solmuş bir çiçeğin kokusu gibi. 200 frank isteğine gelince, ne yazık ki mümkün değil. Borçlarını ödeyemediğini duymak beni nasıl kahrediyor bilemezsin bir tanem. Ama elden ne gelir? Bu üzücü hayatta herkes sıkıntı çekiyor. Ben de çok çektim. Kız kardeşim hastalandı. Ah, zavallıcık, nasıl da acı çekti. Ve doktora kim bilir ne kadar ödeme yapmamız lazım. Hiç paramız kalmadı ve seni temin ederim ki çok zor günler geçiriyoruz. Metanet benim minik kurtum. Her zaman metanet göster. Kötü günlerin sonsuza kadar sürmeyeceğini ve bugün korkunç görünen sıkıntıların er geç biteceğini unutma. Seni asla unutmayacağımdan emin olabilirsin bir tanem. Her zaman seven kadının iştenlikle kucaklıyor seni. Sevgilerimle. Yuen." Bu mektup Boris'i öyle hayal kırıklığına uğrattı ki doğrudan yatağa girdi ve o gün bir daha iş aramaya çıkmadı. 60 frangım beni 2 hafta kadar götürdü. Lokantaya gidiyormuş numarası yapmayı bırakmıştım ve yemekleri odamda, birimiz yatağın üstüne, diğerimiz sandalyeye oturup yiyorduk. Boris 2 frangını veriyordu. Ben de 3-4 frank ekliyordum ve ekmek, patates, süt, peynir alıp ispirto ocağımda çorba yapıyorduk. Küçük bir tenceremiz, bir kahve fincanımız, bir de kaşığımız vardı. Her gün kim tencereden, kim kahve fincanından yiyecek diye kibarca tartışıyorduk. Tencere daha çok yemek alıyordu. Ve her gün beni içten içe öfkelendiren bir şekilde ilk pes edip tencereyi alan Boris oluyordu. Bazen akşamları daha çok ekmeğimiz oluyordu. Bazen de olmuyordu. Çarşaf kirlenmekteydi ve 3 haftadır banyo yapmamıştım. Söylendiğine göre Boris aylardır banyo yapmamıştı. Her şeyi katlanabilir kılan tütündü. Epey tütünümüz vardı zira. Boris bir süre önce bir askerle tanışmış, askerlere tütün bedava veriliyor ve paketi 50 santimden 20-30 paket almıştı. Tüm bunlar Boris'e bana geldiğinden daha ağır geliyordu. Yürüdüğü ve yerde yattığı için bacağı ve sırtı sürekli ağrıyordu. Doymak bilmez bir Rus iştahına sahip olduğu için de açlık ona azap veriyordu. Gerçi hiç de zayıflıyor gibi görünmüyordu. Genel olarak şaşırtıcı derecede neşeliydi ve ümidinin sınırı yok gibiydi. ciddi ciddi bir koruyucu meleği olduğuna inanıyordu. Ve durumun gerçekten kötüleştiği zamanlarda para bulmak için olukları arıyor, meleğin oraya sık sık 2 frank bıraktığını iddia ediyordu. Bir gün Rue Royal'de bekliyorduk. Yakınlardaki bir Rus lokantasına iş soracaktık. Boris aniden Madeline'e girip koruyucu meleği için 50 santimlik bir mum yakmayı kafaya koydu. Sonra dışarı çıkınca kendini güvenceye alacağını söyledi ve ölümsüz tanrılara adak olarak 50 santimlik bir pul yaktı. Belki de tanrılarla meleklerle anlaşamıyorlardı. Her halükarda işi kaçırdık. Bazı sabahlar Boris tam bir ümitsizlik içinde yığılıp kalıyordu. Ağlamaklı bir halde yatakta uzanıyor, birlikte yaşadığı Yahudi'ye küfrediyordu. Yahudi son zamanlarda günde 2 frank ödeme konusunda huysuzlanmaya, daha da kötüsü katlanılmaz bir şekilde patronluk taslamaya başlamıştı. Boris, saygıdeğer aileden gelen bir Rus'un, bir Yahudinin merhametine kalmasının nasıl bir eziyet olduğunu benim bir İngiliz olarak idrak edemeyeceğimi söylüyordu. Bir Yahudi mon ami, gerçek bir Yahudi. Yahudiliğinden utanmayacak kadar da edepsiz. Benim Rus ordusunda yüzbaşılık yapmış. Sana 2. Sibirya piyade bölüğünde yüzbaşı olduğumu anlatmış mıydım mon ami? Evet. Yüzbaşıydım. Babam da albaydı. Şimdi şu halime bak. Yahudinin ekmeğini yiyorum. Bir Yahudinin. Sana Yahudileri anlatayım. Bir keresinde savaşın ilk aylarında hareket halindeydik ve bir geceliğine bir kasabada konakladık. Yahuda, İşkariot gibi kızıl sakallı, korkunç bir ihtiyar, Yahudi sinsi sinsi konakladığım yere geldi. Ne istediğini sordum. Efendim, dedi, size bir kız getirdim. Henüz 17'sinde güzel bir genç kız. Sadece 50 frank. Teşekkürler, dedim. Getirdiğin gibi götürebilirsin. Hastalık kapmak istemiyorum. Hastalık mı? Diye bağırdı Yahudi. Ama Monsieur Yüzbaşı, hastalıktan korkmanıza gerek yok. Bu kendi kızım. Al sana Yahudi milleti. Eski Rus ordusunda bir Yahudiye tükürmenin çok kötü bir şey sayıldığını sana hiç anlatmış mıydım mon ami? Evet, bir Rus subayının tükürüğünün bir Yahudinin üstünde harcanamayacak kadar değerli olduğunu düşünürdük. Vesaire vesaire. Böyle günlerde Boris çoğunlukla iş aramaya çıkamayacak kadar hasta olduğunu söylüyordu. Griye çalmış mikroplu çarşaflarda akşama kadar yatıyor, sigara içip eski gazeteleri okuyordu. Bazen satranç oynuyorduk. Tahtamız yoktu ama hareketlerimizi bir kağıda yazıyorduk. Sonraları bir sandığın yan tarafında kendimize bir tahta, düğmeler, Belçika bozuklukları ve benzeri şeylerden de taş yaptık. Rusların çoğu gibi Boris de satranca tutkuyla bağlıydı. Satranç kurallarının aşk ve savaş kurallarıyla aynı olduğunu, birinde kazananın diğerinde de kazanabileceğini söylüyordu. Ama aynı zamanda satranç tahtası olduğu müddetçe insanın açlığa katlanabileceğini de söylüyordu ki bu benim durumumda katiyen geçerli değildi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.